Ayrım 38, Yüksek Topuklar, Muraten Mungan, sayfa 474. Yeteneğin zehirlediği kadınlarla, ihtirasın zehirlediği kadınlar, ilk bakışta aynıymış gibi görünseler de farklıdırlar. Yeteneği olduğu halde kendini gerçekleştirme şansı olmamış, bunun için gerekli olanaklara kavuşmamış kadınlar, hayatı kaçırdıklarıyla kalırlar. Hikaye tadındadır yenilgileri. Onların acılaşmasında gene de insani bir yan vardır. En azından anlayışla karşılayabilirsiniz. Diğerleri ise kendileri ihtirastan kavrulurken çevrelerinde yakar tutuştururlar. Hiçbir yetenek derecesi onların ihtiraslarını karşılamaya yetmediği için yeteneklerini konu etmeye bile değmez. Sonuçta hiçbir yetenek akıl dışı değilken birçok ihtiras çeşidi akıl dışıdır. Ben bu düşüncelerim yüzünden hayat onları ne kadar benzer kılsa da ihtiraslarının tükettiği kadınlarla yeteneği tüketilmiş kadınların hırçınlığını aynı kefeye koyamıyorum. Kadınların iş yaşamına katılmasıyla birlikte açık bir biçimde ortaya çıkan, ihtiraslarını görünür kılmaktan korkmayan yeni bir kadın profili bu. Kadınların çoğunun çalıştığı yerlerde kadın yönetici istemiyor olmasının nedenlerine dönüp bakmalı. İş hayatına atılmış kadınların büyük çoğunluğu gene de başlarına kadın değil, erkek yönetici istiyorlar. Başka birçok kadın hayatına olmuş, bitmiş, tükenmiş hayatlar gözüyle bakarken kendime iltimas yaptığım duygusuna kapılıyorum. Benim önümde daha çok zamanım var sanıyorum. Bazı geçmiş hesaplaşmaları inceleyip sıkı dokumaya gelmez. Hani fasulye, semizotu, ıspanak ayıklarken başta tane tane iş görüp sonlara doğru yerli yersiz kusur bulup tutam tutam elemeye başlarsınız ya. Bir yaştan sonra yapılan iç hesaplaşmaları da öyledir. Uğruna aylar harcadığınız ayrıntılarla nice zaman yitirdikten sonra bir bakarsınız ki hayatınızın önemli bölümlerini blok blok atlamaya başlamışsınız. Galiba bana olan da buydu. Ayrıntılarla çokça zaman yitirmiştim. Geri kalanıyla da baş etmekte zorlanıyordum. İyimser insanların bardağın dolu tarafını, kötümser olanlarınsa boş tarafını görmesiyle ilgili o ünlü örnekten yola çıkarak beni çoğu kez bardağın hep boş tarafını görmekle suçlarlar. Ben öyle biri olmadığımı düşünüyorum. Bana kalırsa benim sorunum bardağın yarısının dolu, yarısının boş olduğunu aynı anda görmek ve iyimserler için yeterince iyimser, kötümserler için yeterince kötümser olmamak. Bu da her zaman olduğu gibi beni gene herkesin içinde yurtsuz kılıyor. Bu düşünceler arasında birden kalın bir yorgunluk çöküyor üzerime. Sevkelenmek üzere kendime yeni bir kahve koymak için ayaklanırken bir süredir ses duyulmayan telefon yeniden çalmaya başlıyor. Bu kez kendimi konuşmaya ve hayata hazır hissediyor almacı kaldırıyorum. Daha konuşmaya başlamadan solundan tanıyorum. Bizim şirketin özel hatların seks operatörü kızları gibi konuşan sekreteri bu. Hep bir dakika sonra orgazm olacakmış gibi bir hali vardır. Porno film seslendirmelerinden çok daha fazla para kazanacağından eminim. Kendisini tanısaydınız neden yalnızca seslendirmeyle yetinmesi gerektiğini anlardınız. Patron benimle görüşmek istiyormuş. Çok acilmiş. Tahmin edebileceğiniz gibi bir patronun acil olarak sizi araması hiçbir durumda hayırlı bir şey değildir. Asım Bey birinden bir şey isteyeceği zaman kullandığı sesiyle konuşuyor benimle. Onun çeşitli durumlar için kullandığı çeşitli sesleri vardır. Bu kadar zamandır iyi tanıyorum onu. Duruma göre bilgisayardan program indirir gibi kendine ses indirir. Nasıl dinleniyor muyuz bakalım? Neden biz? Neden birinci çoğul şahıs? Böyle doktorlar vardır. Revir gezerken hastalarına bugün nasılız bakalım diye sorarlar. Hasta olan benim, doktor olan sensin. Niye ikimiz birden hasta ya da iyi oluyoruz ki? Bu sahte hayat bağları niye? Yüzünü görmemekle birlikte şu an bir mezgit gibi gülümsediğinden emin olduğum Asım Bey, kendince yeterli gördüğü laf dolandırmalarından sonra konuya giriyor. O konuşurken ben belli ki şirketle ilgili önemli bir şey oldu, benim iznimi kesip acele şirkete dönmemi isteyecek diye tahmin yürüterek, bir yandan içimi bu yeni duruma hazırlıyor, bir yandan da büroda Tuğde'yi nasıl eğlendirebileceğimi kestirmeye çalışıyorum. Asım Bey, senin elinde bir kız varmış, diyor. Kendimi randevu ev sahibesi gibi hissetmeme yol açan bu cümle ilk anda bir anlam veremiyorum. Benim elimde bir kız. Hatta ben de lüks nermin olmalıyım. Bizim Gürol çok beğenmiş senin kızı. Tam aradığım gibi biri diyor. Kız kim? Senin Gürol kim? Ne, nasıl, nerede beğenmiş? Asım Bey böyledir. Kendi bildiklerini karşı tarafça da bilindiğini varsayarak konuşanlardandır. Kendi kafasının sıçramalı çalışma modelinin karşı tarafça anlaşılmasını hakkıymış gibi talep eder. Asım Bey'i soğuk ve mesafeli bir sessizlikle kendine getiremeyeceğimi fark etmiş olarak sonunda ben de bir şey söyleme gereği hissediyorum. Sizin Girol Bey'i tanımıyorum efendim. Bir yanlışlık olmasın diyorum. Daha cümlem bitmeden tanıyorsun tanıyorsun diyor. Ömer tanıştırmış sizi kapriste mi falan? Başıma ilk balyoz iniyor. Adam kaktüs demek istiyor anlaşılan. Birdenbire gözümün önünde canlanıveren o. Pavarotti kılıklı adam olmalı Girol Bey. Adı aklımda bile kalmamış. Kapris mi falan neymiş? Kaç kez isim ve marka karıştırdığı için müşteri kaybetme işine gelmiş. Asım Bey'in hiçbir adı aklında tutamamak ama karşı tarafın doğrusunu bir kere de anlamasını beklemek gibi bir huyu daha vardır. Girol benim eski arkadaşımdır. Bir şampuan firmasının işlerini yürütüyor. Senin kıza bayılmış. Benden rica ettiler. İtalya'dan bir rejisör getirtiyorlarmış bu iş için. İş çok acil. Ben gereken talimatları verdim. Adamların fazla vakti yok. Sana zahmet bugün şu işlerle bir ilgileniver kuzum. Ömer'e seni aratayım mı? İzinde olduğumu hatırlatan imalı bir cümle kurmaya çalışıyorum. Asım Bey biliyorsunuz iznim sırasında yapmam gereken bazı yoğun işlerim. O işler için tatilini bir hafta daha uzatabiliriz diye benim için önemli bir rüşvetle sözüm kesen Asım Bey benden bugüne kadar özel bir şey istememiş olduğunu manidar biçimde dile getirdikten sonra az önceki sorusunu daha kesinleştirmiş bir sesle yineliyor. Ömer'e seni aratayım mı? Hayır aratmayın ben kendisini ararım. İç çeker gibi derin bir soluk alıyorum. Her ne kadar çabuk teslim olduğum duygusu alsam da yapacak fazla bir şey yok. Aramam gerekiyorsa tabii. Gerekiyor, gerekiyor. İşleri o yürütüyor çünkü. Konuşmanın gerisini pek hatırlamıyorum. Ben telefonu kapattığım anda koridorda uykulu gözler ve sırtında üzerinde hilal biçiminde ayların, bir bacağı uzun tombul yıldızların, salkım tozan saman yollarının uçuştuğu mavi eşofmanıyla kaderinin kendisini çağıran sesini duymuş gibi tuğde belirdi. Belli ki bu kızın kaderi bir zamanlama harikasıydı. O anda kaderin tarifini buldum. Bazı insanların hayatındaki kimi karşılaşmalar ve tesadüfler için doğru yapılmış zamanlamalara kader denir. Bu tarif iyi kaderler için geçerlidir tabii. Bir de kötü kaderler vardır, yani benimkiler gibi. Ki sabah sabah bir de onun tarifine kalkışacak daha fazla moral bozmayalım. Sonuçta kader dedikleri de bir hayat dramaturjisidir. Ne yapayım? Benim kaderim kötü bir dramaturgun eline düşmüş. Bozguna uğramış halimden ortalıkta tuhaf bir şeyler döndü Sezen Tude'nin soru işaretleri uçuşan yüzüne bakarken daha yarım saat önce acaba bugün evde mi otursak planları yapan beni nasıl zorlu bir günün beklediğini bütün benliğimle hissediyorum. Derin bir iç geçirerek bugün çok işimiz var Tude diyorum ama istersen önce kahvaltımızı yapalım. Ona bu mutlu haberi kahvaltıdan sonra vermek niyetindeyim. Tude şöhret basamaklarına tırmanmadan önce doğru tuvalete koşuyor, ben de doğru mutfağa. Daha mutfağa yöneldiğim anda telefon çalıyor. Sinirlenme Nermin, diyorum içimden. Bugün her şey hazırlıklı ol. Bugün zor bir gün. Bugün bir telefon sesine verecek bir tek tel sinirin bile olmamalı senin. Demet demet sağlam tutmalısın onları. Dur, daha bu hiçbir şey değil. Ya bizimkinin anneannesidir ya tekrar bizim porno sesli sekreter diye düşünerek kaldırıyorum almacı. Hele şükür diyor Erhan. O an beynime 1000 volt elektrik akımı verilmiş gibi oluyor. Kusura bakma izinde biri için erken bir saat biliyorum ama çıkmadan yakalayayım seni dedim. Kaç gündür neredesin yahu? Erhan hem sitem hem de sabah sabah. Derin bir soluk alıp onu yaylım ateşine tutmayı amaçlarken birden bütün sinirimi Erhan'dan çıkarmanın adil bir şey olmayacağını hissediyorum. Ben o kötü kadınlardan değilim. Vicdan böyle bir şeydir işte. Erhan beni hep en olmadık durumlarda, benim en sinirli zamanlarımda aradığına bakılırsa o da benim gibi kaderi kötü bir dramaturgun eline düşmüş talihsiz bir adam. Şuncacık şansı olsa bile onu da bu zamanlama hataları yüzünden kaybedecek bahtsız biri. Israrın hiçbir biçimde tarafından ödüllendirilmeyeceğini anlamasını ummaktan başka çare yok. Kusura bakma şu anda konuşamayacağım diyorum. Neden diyor. Postacıma kahvaltı hazırlıyorum demek geçiyor içimden. Konuğum var demekle yetiniyorum. Yalan da değil. Tude'den iyi konuk mu olur? Sabahın o saat ne konu artık o ne sanırsa sansın. Soğuk bir sessizlik oluyor telefonun öbür ucunda. Kuru birkaç cümleden sonra kapatıyoruz. Sabahın yemişi bir tane vişne. Sabahın yemişi bir tane vişne. Sabahın yemişi, telefonu kapatmamla birlikte durup dururken beynimin burgacında bu lanet türkü dönmeye başlıyor. Hay Allah, hiç aklımda fikrimde yokken nereden de dilime dolandı sabah olmasına sabah da ne vişnesi şimdi? Üstelik türkünün gerisini de hatırlamıyorum. Bir hatırlasam sanki çekip gidecek aklımdan, ben de kurtulacağım. Zaten türkü sevmem. Üstelik beynimin içinde sinir bozucu bir biçimde türkünün bir tek orası dönüp duruyor. Bir keresinde metine zaman zaman kulaklarımda dönüp duran ne yaparsam yapayım kurtulamadığım bu çeşitlerden söz ettiğimde beni rahatlatmak için Mozart'a da böyle olurmuş demişti. Kulaklarında öyle çok bayağı melodiler dönüp durmuş ki onlardan kurtulmak için koşar kendi eserlerini bestelermiş. Mozart örneği ne kadar bir teselli sayılırsa artık, düşünebiliyor musunuz? Bir yanda onca müzik merakıma karşın okuldayken mandolin çalmayı bile öğrenememiş ben, öte yanda Mozart, mecburen beynimin radyosundan bu vişneli türküyü dinleyip duracağım. Sabahın yemişi bir tane vişne. Hay Allah, gerisi neydi bunun? 18. Cengiz ile Selma. Okumaya yazmaya meraklı entelektüel arkadaşlarımdan biri o sıralar kitaplarla arası pek iyi olmayan fazla sıradan bir kızla birlikte olmaya başlamıştı. Kız azıcık alt orta sınıf eğitimsiz bir aileden gelmeydi. Dünya ile arasındaki açık kısa zamanda kapanacağı benzemiyorsa da öğrenmeye meraklı, gayretli, hoş bir kızdı. Ne zamandır oğlanda gözü olup da şimdi onu bir başkasına kaptırdığı için diş gıcırtatan fettan kızların dışında çevremizdeki herkes ona karşı sabırlı ve anlayışlı olmaya kararlı görünüyordu. Ben bu çeşit konularda beyaz kepli, beyaz kanatlı, parmağı dudağında bir Kızılay hemşiresi kadar gönüllüyümdür. Oğlan bir yandan aşk yaşıyor, bir yandan da My Fair Lady durumlarında tepeden tırnağa bir kadın yaratmaya çalışıyor. Çevresindeki kız arkadaşlarından bu konuda yardım ve destek bekliyordu. Bizde de aşka hürmet çoktu. Kızın sevimli, sıcak, insanda şefkat uyandıran bir hali vardı. Aramızda ezilmesini istemiyor, yalnız arkadaş hatırına değil, kızın bu iştenliğinden ötürü de elimizden geleni yapıyorduk. Bana kalırsa oğlan, kızı çoktan kabullenmişti. Kız ne yaparsa yapsın fazla umurunda değildi de. Çevresindeki çok bilmişlerin tepkisini onlardan yardım isteyerek yumuşatmaya çalışıyordu. Sonra bir ev tutup birlikte yaşamaya başladılar. Kız ailesiyle bütün bağlarını koparmış, kendini bütünüyle bizimkine teslim etmiş, evlilik hayalleri kuruyordu. Dünya ile aranızdaki açık hiçbir konuda öyle kolay kapanmaz elbet. Ne kadar görmek istemeseler de onları bir dolu tuzak bekliyordu. Ama eyvah, bizimkinin gözleri açılıp kızdan soğuyacak dediğimiz nice durumda hiçbir şey olmadığına bakılırsa iyi gidiyordu. Yeni taşındıkları evlerinde işlerin kabasını bitirip kitap kollerini açıp kitaplık raflarını yerleştirmeye çalıştıkları günlerin birinde kızı da kendi dünyasına ortak etmek için bizimki "Sen de yerli yazarların kitaplarını yerleştir raflara" diyerek kendince bir iş bölümü yapıyor. Sonra bir bakıyor ki yerli yazarlar raflarında C'de Cengiz Aytmatov, S'de Selma Lagerlöf duruyor. Birdenbire o an kızı küçümsediğini fark ediyor. Herkes aynı eve taşınıp birlikte yaşamaya başlamamızla birlikte ayrıldığımızı sanıyor. "Aslında o an ayrılmıştım," demişti. "Çaresizlikten ayrılmıştım, yorgunluktan." Anlatması çok zor. Bir kere görmeye başlarsanız artık hep görürsünüz. Ona da öyle olmuştu besbelli. Onları hiç kimse değil, Cengiz Aytmatov ile Selma Lagerlöf ayırmıştı. Bu hikayeyi anmamın nedeni kapıldığım çağrışım seslerinin birinde nicedir yüzünü görmediğim o arkadaşımı ya da o kızı anımsamam değil. Ne zaman Cengiz Aytmatov dense aklım bu hikaye gelir de ondan. Kimsenin durduk yerde Cengiz Aytmatov dediği de yok tabii. Sırf onun bir kitabının adı yüzünden aklıma geldi bütün bunlar. Tude ile 5. günüm her an Cengiz Aytmatov ile birlikte geçirdim. Gün olur, yüzyıl olur. Çünkü 5. gün 5. yüzyıl kadar uzundu. 5. yüzyılın ne kadar uzun olduğunu ben nereden bileceğim? Bu yüzden bir uzunluk ölçüsü olarak ne kadar inandırıcıdır bilemem. Şu 5 günün sonrasında zaten hayat hakkında bildiklerim hepten azaldı. Konuştuklarım çoğalsa da bildiklerim azaldı. 5. gün boyunca karşılaştım her erkeğe Cengiz, her kadına Selma demek geldi içimden. Hele her Japon benim için Cengiz Han'ın torunuydu. Beynimin keçeleştiğini, içimin uyuştuğunu hissettim. Artık her denileni yapabilir, her şeyi itiraf edebilirdim. Hatta gerekirse bütün faili meçhul cinayetleri üstlenebilirdim. Kendimi yeryüzündeki her şeye karşı bir top karnabahar göbekli bir lahana kadar kayıtsız hissediyordum. 24 saat içinde geçen romanlar vardır bilirsiniz. Her şey o 24 saat içinde olup biter. Bu çeşit kitaplarda yazarlar çoğu kez zaman kullanmak konusunda başarısızdırlar. Zamanın fizik karşılığını unuturlar çünkü. Olaylar, eylemler, durumlar çoğu kez 24 saatlik zaman birimini aştığı halde onlar hala bizi her şeyin 24 saat içinde olup bittiğine inandırmaya çalışır. Yazımı aylar süren romanların belki de kaçınılmaz sorunudur bu. Zamanın fizik karşılığını unutmak. Benim 5. günüm o romanların 24 saatlik zaman diliminin nasıl bir cehennem olduğuna dair bıraktığı duyguya çok benziyordu. Onun için anıyorum, eğer kıyamet günü değilse hiçbir son gün bu kadar zalim olamaz. Mutfakta güzel güzel kahvaltımızı ediyorduk. Telefonsa bir an olsun susmak bilmiyordu. Telesekreterdeki seslerin hepsi aynı berraklıkta duyulmuyordu burada. Her telefon çalışında Tude'nin içi içine yiyor, koşup bakmamak için kendini güç zapt ediyor. Ama benim iyice donuklaştırmaya çalıştığım buzul bakışlarım onu olduğu yere mıhlıyordu. Şu halimle televizyon dizilerinde üvey anne rollerine çok başarılı olabilir, hatta bu alanda bir kariyer bile yapabilirdim. Turgay'ın barının işletmecisi olan o manasız kadınla o diziden bu diziye birlikte gider geliriz artık. Kahvaltı sırasında konuyu Tude'ye hangi cümlelerle açacağımı kuruyordu. Mümkün olduğu kadar sıradan, önemsiz cümleler kurmalı, fazladan hayallere kapılmamasını sağlamalıydı. Sonrasında mutsuz olabilirdi yavrucak. Dahası kapılması muhtemel heyecan fırtınasının, gene kapılması çok muhtemel bir histeriye dönüşmesini engellemeli, her şeyin mümkün olduğunca sakin yaşanmasını sağlamalıydı. Kahvaltıdan sonra salona çıktığımızda ilkin telesekreter notlarını dinledik. Birkaçı gene sessiz telefondu. Belki bizim porno sessiz sekreter iç gıcıklayıcı solunu boşa harcamak istemiyor, beni bulana kadar şansını denemeye kararlı görünüyordu. Günlerdir anlamadığım bir nedenle beni arayıp duran su tesisatçısı nedense yine arıyordu. Birkaç cikirtili çocuk sesi Tude'ye günaydın diyorlardı. Iris seslendirme yapar gibi bıraktı telesekreter notunda. Konunun onun için önemli olduğunu, onu ararsam çok sevineceğini söylüyordu. Tabii ki anneannemiz arıyordu ve bunların hepsi bizim mutfakta olduğumuz bir kahvaltı süresi içinde oluyordu. Salondaki bitkilerin yaprakları bulutlar arasından yükselen puslu güneşe pencere doğru yönelmişlerdi. İkebana kurslarımdan kalma bilgini düzenlediğim çiçeklerim, birkaç boğansi parça cam önündeki mermer tablanın üstünü süslüyordu. Tude ile kanepeye yayıldık. Gazetelere bile bakacak halim yoktu aslında. Boğazımı temizleyip konuya girdim. Havadan suzan söz ediyormuş gibi. Reklamcıların onunla ilgilendiğini, bazı tecrübe çekimleri yapmak istediklerini sakin bir sesle serin bir yüzle anlatmaya çalışıyordum ki daha cümlem tamamlanmadan baraj kapakları sonuna kadar açılmış bir coşku senin altında kaldı. Yüzümde, boynumda bıraktığı tükürüklü öpücüklerle beni sevinciyle boğdu. Her an ağlayacakmış gibi içini çeke çeke, bana yaptığınız bu iyilikleri hiçbir zaman unutmayacağım Nermin ablacığım diyordu. Hayatım boyunca unutmayacağım, sizinkisi büyük insanlık. Nicedir aklının bir yerinde böyle anlar için beklettiği bu gibi tumturaklı cümleleri kullanma fırsatı bulduğu için ayrıca seviniyor gibiydi. Ben her ne kadar onu sakin olmaya davet ediyorsam da şu anda beni duyması, dinlemesi, anlaması mümkün değildi. Pek çok heyecanlandığını söyleyerek her zamankinden fazla sıklıkla işemeye gidip geliyor. Her dönüşünde bakın banyodayken aklıma ne geldi diye seke seke yanıma gelerek çekimlerle ilgili birbirinden parlak düşüncelerini sıralıyordu. Hevesini kırmamakla saçmalamalarına dur demek arasında kıldan ince bir köprüde gidip geliyordum. Sevincinden, coşkusundan, hiç susmayan çenesinden tepe sersemi olmuştum ve düşüncelerimi yoluna koymakta zorluk çekiyordum. Bu konuda karar verme hakkını kendimde görmüyorum Tude dedim. İlk iş olarak önce büyüklerinizi aramamız, onlardan bunun için izin istememiz gerekir. Bir an bile düşünmeden benim büyüğüm sizsiniz dedi. Afalladım. Bu uğurda gerekirse annesini, babasını, hatta bütün ailesini feda edebilecek kadar kararlı görünüyor, önünde en küçük bir engel görmek istemiyordu. Abartma Tude, dedim. Anneni, babanı cep telefonlarından arayalım önce. Ondan izin koparmanın daha kolay olacağını düşünmüş olmalı ki, o halde anneannemi arayalım, dedi. Duymamış ya da üzerinde durmamış gibi yaptım. Sırasıyla annesini, babasını aradım. Her ikisinde telefonları kapsama alanı dışındaydı. Kızlarının bütün hayatımı kapsadığı bir dönemde onların kapsama alanı dışında olmalarında bir adaletsizlik seziyordum. Anneannesi bizi duyunca çok sevindi. Tuğde İlkin kendi konuşmak, bu büyük haberi kendi vermek istediyse de ben durumu daha iyi anlatabileceğim konusunda onu ikna ettim. Bu konuda ondan yana olduğum duygusuna kapıldığı için fazla ses çıkarmadı. Konuyu anlattığımda oksijenci anneannenin ilk lafı kaç para veriyorlar oldu. Bilmiyorum dedim. Para işini benimle konuşsunlar o halde dedi. Kızım da damadım da para pul işlerinden anlamazlar. Ben olmasam onların hali nice olurdu. Sizinle konuşmaları benim için de kolaylık olur dedim. Bakmayın bu işleri yapıyor göründüğüme aslına bakarsanız ben de hiç anlamam ama bulaştık bir kere. Kendimi eğlendirmek için söylenmiş ironik sözlerdi bunlar. Böyle durumlarda karşı tarafın bunlardan ne anladığını umursamıyordum bile. Diyalogdaki ümitsizlikten monolog mizahı çıkartarak hayata katlanmaya çalışıyordum. Zaten bugün yapacakları muhtemelen tecrübe çekimleri olacak. Annesi babası geldiklerinde ayrıntılı onlar konuşur artık diyorum. Olsun. Sen gene de bana işin bir rayicini öğreniver kızım diyor. Hem biliyorsun hastane masrafları da var. Gün günden hayat pahalılaşıyor. Kadın 2 dakikası içinde bu yeni duruma uyum gösterme ve işi pazarlığa vardırmadaki hızı beni şaşırttı. Dünyada 1 gram oksijen kalmasa bile bu uyum kabiliyetiyle yaşamaya devam eder bu kadın. İçimden yaşlı bunak, fırsatçı kadın roller içinde sizi arayabilirler mi demek geçti. Telefonu kapattığımızda Tuğde işin önemli bir bölümünü halletmişiz gibi derin bir soluk alıp sevinç içinde el çırpıyor. Ben şimdi bu işle ilgili olarak gereken telefonları ederken su duşunu alacaksın diyorum. Kafamı karıştırıp yanlış bir şey yapmamı istemiyorsan sessiz ol lütfen. Şimdi sakin ve uslu olacağına dair bana söz vermeni istiyorum. Sözümü tamamlamadan hatta ne söylediğimi bile anlamadan söz veriyorum diye bağırıyor. Bağırmadan söz ver diyorum. Hani sakin olacaktın? Olamıyorum diyor. Yıllardır bu anı bekledim. Ay gene bir televizyon cümlesi. Sinirlerime hakim olamıyor. Gene cevap veriyorum ona. Saçmalama Tuğde diyorum. Hangi yıllardır? Sen daha 5 yaşındasın kızım. Olsun diyor. Yaşın ne önemi var? Atatürk benim yaşımdayken kargaları kovalıyordu. Hem okuma yazma biliyorum, dans edebiliyorum, şarkı söyleyebiliyorum, şiir ezberleyebiliyorum, resim yapabiliyorum, ağız harmonikası çalabiliyorum. Tamam tamam yeter demesem solu tıkana tıkana saymayı sürdürecekti. Bakalım banyoda yapabiliyor muymuşsun diye koridoru işaret ediyorum. Uzaktan bana eliyle öpücük göndererek banyoya koşuyor. Filmin bu sahnesinde Tonton dadı gözden kaybolan haylaz kızın ardından "Hay deli kız" diye gülerek başını iki yana sallar. Ben öyle yapamıyorum. Tersine 5 karış suratla telefonun başında kala kalıyorum. Sahi ben ne yapacağım? İlkin şirketi arıyorum. Porno sesli sekreter. Ömer Bey burada diyor. Sizden telefon bekliyordu, bağlayayım mı? Bağlayın Nurhan Hanım diyorum. Ömer ikimizin ister istemez yer aldığı bir işte buluşmamızın ileride ortak çalışabileceğimiz projelere atılacak bir adım olmasında fazla gayretli ve istekli görünerek canımı bir kez daha sıkıyor. Sanki kendisinin birlikte çalışmaktan çok zevk alınan biri olduğuna inanırsam iş hayatımız için önümüzde yepyeni ufuklar açılacak. Ben soğuk, profesyonel, uzak ve oldukça gönülsüz bir sesle çekim yeri, zamanı, yanımıza getirmemiz gereken giysi ya da aksesuar gibi teknik notlar üzerinde yoğunlaşarak zaten canımı yeterince sıkaran bu konuşmayı mümkün olduğunca kısa kesmeye çalışırken Ömer habire laf dolaştırarak eline geçen fırsatın tadını çıkarmaya bakıyor. Kabalık etmek pahasına sık sık sözünü kesip yer, zaman ve diğer konular üzerinde anlaşarak kapatıyorum telefonu. Siz çıkmadan tekrar bir konuşuruz diyor. Laf uzamasın diye daha ne konuşacağız ki demiyorum. Onunla konuşacağım diye dakikalardır elime yapışıp kalmış telefonu kapattıktan sonra banyoya gidip elimi yıkamak isteği duyuyorum. Ardından Iris'i arıyorum. Onun bağlanmasını beklerken her sabah 5'te kalkıp 7'de işbaşı yaptığı geçiyor aklımdan. Bu da hayat mı diyorum içimden. O saatte o kadar taze ve zinde kalabilmek için kim bilir kaçta yatıyor. Iris sanki 20 yıldır tanıdığı biri değilim de Fas'a mı gitsem Bahamalara mı diye kararsızlık geçiren müşteriymişim gibi bir pazarlamacı tonuyla konuşuyor benimle. Öyle karşımda melodik bir sesle konuşurken Riya bir insanın sesine bu kadar yerleştikten sonra içtenlik anlarında ne yapar, acılarını, sevinçlerini sahiden nasıl dile getirir diye geçiriyorum içimden. 38. ayrımın sonu, sayfa 486.